Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağda.
Hocam geçen hafta kötü huyladan bahsetmiştik. Bunların psikolojik rahatsızlık olduğunu, hayatı zehir ettiğinden bahsettik. Şimdi bugün biraz daha kalp hastalıklarına geliyoruz. Esasında kalp hastalığı da manevi hastalık.
Evet.
Psikolojik rahatsızlığın başka bir boyutu. Şöyle diyor İmam Gazali: Allah'ı tanımayan, sevmeyen ve ondan başkasını rağbet eden kimsenin gönlü hastadır. Burada hoşuma giden şu sevmeyi merkeze alması.
Evet.
Yani genelde bizim tasavvuf kültüründe bu çoktur da, hani İslami çevrelerde bazen bu sevgi konusu biraz sanki hocam ihmal ediliyor gibi.
Doğru.
Dinde nefret, nefret söylemi, ne bileyim vurmak, kırmak, yarmak, bunlar öfkelenmek.
Evet. Yani aslında bunlar bizde kültürümüzde var hocam. Ama biz şey diyoruz, tırnak içinde dinselleştiriyoruz onu yani.
Vallahi hocam öyle, sizin bu Laz kültürünü Allah için öfkelenmek biraz fazla gibi ya.
Öyle hocam yani. İnsan hani böyle, mesela hocam ilginç bir şey. Gök mavi midir?
Değildir.
Evet, aslında mavi değil hocam. Daha çok mor renk geliyor gökyüzünden bize. Ama gözümüz maviyi görmeyi sevdiği için mavi ışıkları seçiyor ve gökyüzünü mavi görüyor. Çünkü orijinalini görse gözümüz yani hocam, gökyüzünü daha çok mor görecek yani.
Çok ilginç.
Çok ilginç.
Seçiciyiz yani algıda.
Dönüştürüyoruz yani gerçeği. Şimdi insanların din algısı da sonuçta algı yani, tamam mı? Dolayısıyla kendi huylarına benzetiyor yani olayı.
O yüzden bu sevgiyi tekrar gündemimize taşımak gerekiyor.
Kesinlikle.
Allah sevgisini, muhabbeti, Müslüman sevgisini, fakir sevgisini.
Evet.
Çünkü sevgi olmadığı zaman dini de doğru düz yaşamak da mümkün değil.
Evet.
O yüzden şöyle diyor İmam Gazali: Allah'ı tanımayan, sevmeyen ve ondan başkasına rağbet eden kimsenin gönlü hastadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bunlar için estağfirullah fi gulubihim marad, onların kalplerinde hastalık vardır diyor. Şöyle diyor hocam, çok ilginç. Bedenin hasta olması insana bu dünyada helake götürdüğü gibi kalbin hasta olması da onu ahirette helake götürür.
Çok evet. İlginç. Yani burada psikolojiyle, psikoterapilerle tasavvufun ilginç bir kesişim noktası var. Mesela hocam, kibirlenmek. Kibirlenmek zeka ile birleştiğinde hocam ortaya paranoid tipler çıkıyor. Mesela Mel Gibson'ın Paranoid diye bir filmi vardı. Paranoid tipler hocam mesela sanatçılar arasında, bilim insanları arasında, böyle toplumda önemli aktörler arasında yaygındır. Kendini dev aynasında görür. Hakikaten zeki ve yetenekli insandırlar bunlar yani. Ama o zeka ve o büyüklenme birleştiğinde bir aynı zamanda psikolojik hastalık da doğuruyor. Yani sadece kalbi hastalık olarak kalmıyor. Ben o anlamda kalbi hastalıklar var, bir de diyelim ki psikolojik hastalıklar var. Bunlar birbirini şey edebiliyor.
Hocam
besleyebiliyor, kışkırtabiliyor.
İkisini de tedavi etme yolunu tercih ediyor. Hem bedenimizin, hem zihnimizin, hem de ruhumuzun hastalığını tedavi edelim diyor. Modern psikoloji ise ben diyor dünya ile ilgilenirim, öbür taraf beni ilgilendirmez diyor.
Şimdi eğer dese ki bu benim sınırlarımı aşar dese sorun yok hocam.
Onda sıkıntı yok.
Onda sıkıntı yok. Mesela diyelim ki bazı hastalıklarda diyelim ki uzmanlar diyor ki bunun artık tahlil ve tetkiklerinden biz baktık, hiçbir şey bulamıyoruz, demek ki bu olay psikiyatrik olabilir. Oraya yönlendiriyor. Şey demiyor, yok sende hiçbir rahatsızlık yok demiyor sonuçta. Var çünkü yani.
Evet.
De diyor, bu benim alanımı aşar diyor, oraya yönlendiriyor. Bilimin böyle bir tutum içinde olması lazım.
Hocam şimdi öyle deyince diyor ki İmam Gazali Hazretleri, insanların kalplerinin biricik tabibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kötü huyları zıttıyla tedavi ediyor. Yani insanın cimrilik varsa onu infak etmeye alıştırıyor Peygamber Efendimiz. Korkaklık varsa onu savaşmaya, cihata teşvik ediyor. Hatta bazen soruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bazıları geliyor sahabeye, bazı sahabe diyor ki Peygamberimiz en iyi amel nedir? İlginçtir, Peygamber Efendimiz her seferinde değişik bir amel söylüyor. Yani ya Resulallah ne oldu ya? Yani bugün diyor cihattır, yarın vaktinde kılan namazdır. Ertesi gün anne babaya iyi davranmaktır. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz kişiye özel reçete veriyor. Eğer o insanda tabii anne babaya saygısızlık, ihmalkarlık varsa Ona diyor ki sen anne babanı hoş tutman lazım diyor. Başka birisine diyor ki sen diyor infakta bulunman lazım. Başka birisine diyor ki istemek iyi değildir. Bazıları gelip ganimetten istiyor. İstenmeden verilirse al. Ama kimseden bir şey talep etme diyor Peygamber Efendimiz. Hatta şunu söylüyor Peygamber Efendimiz. İstemeden bir şey gelirse onu almak da kibir olur diyor. Almak daha eftal. Al başkasına vereceğim bundan.
Kişiye özel reçete yani.
Tabii şunu diyeceğim. Peygamber Efendimiz isteyene isteme diyor. Gadaplıya mesela diyor ki öfkeni yutmandır diyor. Öfkelenme diyor. En iyi amel öfkelenmemek. Ben de hocam öfkelenme sorunu yok. Zaten Peygamber sana söylememiş ki onu.
Evet.
Sahabenin öfkelenme kendini tutamıyormuş. Gadaplı bir insanmış. Yani Peygamber Efendimiz her zaman kişiye özel tedaviler sunuyor. Hatta bir hanım sahabe geliyor. Ya Resulallah falanca beni istiyor. Evlenmek için ne yapayım deyince dikkat et eli sopalıdır diyor. Yani adam kendine hakim olamaz. Hani şiddet eğilimleri var diyor mesela. Öyle olunca hocam yani tek tabibimiz Peygamber Efendimiz. Zaten bizim de bu psikoloji ve işte insan programında yaptığımız insan ve yani bu psikoloji derslerinde bunu işlemeye çalışıyoruz. En güzel örnek, en mutedil örnek Peygamber Efendimiz.
Evet.
Şimdi hocam yeni bir konuya geçtik. Kötü huyların tedavisi onların zıttı olan şeyler yapmakla olur. Güzel ahlakın da üç sebebi vardır. Birincisi asıl fıtrattır, yaratılıştır. Bu ise Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Bazı insanlar doğuştan güzel huylu ve alçak gönüllü olurlar. Hocam çocuklarımız var hepimizin. Allah bazı çocuklara özel güzellikler veriyor.
Evet.
Doğuştan. Yani böyle daha sevimli oluyor. Duygusal zekası daha yüksek. Daha fedakar, daha merhametli. Bir başka kardeşine bakıyorsun. Tam tersi.
Evet.
Cimri, hoşgörüsüz, bencil. Şimdi tabii bunlar bir bahane değil ama Allah'ın verdiğini de kabul etmemiz gerekiyor herhalde.
Kesinlikle. Mesela ilginç hocam, şimdi nörobiyolojik araştırmalar bu farklılıklara da vurgu yapıyor. Mesela bazı insanlar hocam çok macera peresttir. Mesela dağcılık ya da ekstrem çok marjinal sporlarla, diyelim ki dağlarda, dağcılığın dışında hocam bir de kayak yapıyor. Dağda kayak yapıyor.
Allah'a yani. Akıl fikir ya Rabbim.
Uçurumlardan atlıyor mesela.
Allah Allah.
Şimdi mesela bu dopamin geni farklı olanlarda ortaya çıkıyor. Mesela serotonin salgılıyor insanın bedeni hocam. Bu genimiz kısaysa kaygılı olma olasılığımız yüksek. Uzunsa o zaman daha az kaygılı oluyoruz.
Ama hocam işte sufiler şunu söylüyorlar. O özelliklerimizi hayra kullanabiliriz.
Aynen öyle.
Mesela Ömer Efendimiz sert yapılı bir sahabeydi. Evet. Biraz böyle hani şiddetli bir insandı. Bazen sopasıyla vururdu yani sahabenin kafasına.
Evet.
Ama ne yaptı bunu? Hayır yolunda kullandı. Adaleti tesis etmek için kullandı bunu. Ve işte Hazreti Ömer gibi adil.
Evet.
Osman Efendimiz çok cömert bir sahabeydi. Aşırı cömertti. Ama o da cömertliğini israf ederek oyun ve eğlenceli harcamadı. Yani alem yapalım, parti düzenleyelim demedi. Yani fakir fukarada düşündü. Ali Efendimiz çok cesur bir insandı. Ama mafya veya şey örgütü kurmadı yani.
Evet.
Değil mi? Yani insanı araca bağlayalım demedi. Ne yaptı?
Bir kumandan cihat, oldu yani.
Kumandan oldu ve Hayber Kalesi'ni bir koluna alıp Hayber Kalesi'ne girdi yani. Hani...
Hocam burası aynı zamanda annelere özellikle şu mesajı veriyor. Çocuğunu komşunun çocuklarıyla, akrabanın çocuklarıyla aşırı kıyaslama. Niye? Çünkü her çocuğun yaratılışındaki ayarlar farklı, özgün ayarlar vardır.
Bizim annelerimiz sanki biraz o ayarları yok etmek.
Evet. Yüzünün kendi tersine, ayarlarını
tersine çevirmeye. Mesela bir çocuk var eti sevmiyor. Bir çocuk var sebzeyi sevmiyor. Ya tamam, yine dengeli beslenmek için biz aile büyükleri olarak tavsiyede bulunacağız. Bir çocuk da mesela falanca rengi giymeyi sevmiyor. Ama illa o rengi sevdireceğim. İlla şu bizim bir arkadaşın annesi vardı hocam. Bana söyledi kulağıma. Dedi ki benim oğlan havucu hiç sevmez. Havucu rendeleyip çorbasına katıyorum. Ya takın tane de getirmemek lazım. Tamam sebze yesin ama illa havuç, brokoli yiyecek diye bir farz da yok ya.
Evet, şimdi bazı çocuklar mesela ben et yemem diyor ama köfte yiyor.
Tamam o demek zaman ki, çevir köfte yiyor.
Yani şey yapmak lazım hakikaten. Kolaylaştırmak lazım yani.
Sizin orada şöyle bir söz var mı hocam? Balık yemem ama hamsi yerim.
Hocam çünkü bizde hamsi balık değildir. Hamsi hamsidir.
Kendine mahsus bir gıdadır.
Tabii hapsi derler bizim orada.
Hapsi
ayrı bir şey yani.
Eyvallah. O yüzden yani bir kere çocuklarımız güzel huylu yaratılmışsa Allah'a çok şükretmek lazım. Bunu geliştirmek lazım.
Evet, ve onun özelliklerini olabildiğince erken yaşlarda gözlemleyip onun yeteneklerine göre yürütmek lazım yani.
Ve bir de asla çocuğun o fıtratındakileri %100 zıttına çevirmek mümkün değil.
Evet. Bir şey vardı hocam, karikatür var. Şimdi fil, zürafa, leopar, şempanze alınmışlar, sınava sokuluyor. Ağaca tırmanma.
Hmm.
Şimdi leopar ve şempanze anında tırmanır. Yani
ince
dallara kadar çıkabilir. Şimdi bu sınava fili ve zürafayı sokmak günah değil mi yani?
Hakikaten öyle.
Kategorileri birbirinden farklı. Hocam çok ilginç. Yeryüzüne bir bir yıl boyunca düşen kar tanelerinin tahmini bir hesabını çıkartmışlar hocam. Bir septilyon şu demek, birinin yanında hocam 24 tane sıfır var yani. Hocam bir tanesini, yani bunların hepsinin geometrisi, hepsi, her kar tanesinin bir geometrisi var.
Şekli var.
Ve hepsi birbirinden farklı. Mesela niçin farklı? Çünkü gökyüzünden, bulutlardan koptukları andan itibaren hocam mikro iklimler var. Onun geçtiği yerdeki şeye göre, sıcaklık, soğukluk, rüzgar durumu vesaire faktörlere bağlı olarak hocam şekil alıyor. Şimdi tamam, bunların hepsi sudan, bu ortak payda.
Evet.
Toz da var içerisinde. Ama hepsinin geometrisi farklı. Ya dayatma işte onun için. Onun farklılığına şey duy yani. Saygı duyuyor yani. Yeryüzünde o kadar insan yok. Yani bir septilyon insan, gelmiş geçmiş insanları toplasak çıkmaz yani.
Gerçekten de çift tek yumurta ikizleri dahi bedenleri benziyor. Ruhları ona benzemiyor. Ahlakları, davranışları farklı.
Evet. Amerika'da özellikle hocam tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan ilginç araştırmalar var yani. Hakikaten benzerlik büyük ölçüde şeyden kaynaklanıyor hocam. Mesela çok fazla aynı koşullarda yetişirseler benzerlik daha yüksek oluyor. Ama yaşam koşulları, okudukları okullar, şunlar bunlar ayrışmaya başladığı zaman farklılıklar giderek artıyor. Yani aslında temelde bir farklılığa uygun karakter de var yani. Ama ne oluyor? Aile onları biraz zorla benzetiyor. Aynı şeyi giydiriyor, aynı şeyi yediriyor falan yani.
Davranış kalıplarını yüklüyor falan.
Evet.
Ama dediğiniz gibi buna rağmen sevdikleri, sevmedikleri şeyler... ruhani özellikleri farklı oluyor. O yüzden Allah'tan çocuk istiyorsak hani ya Rabbi senin katından terbiyeli çocuk ver diyelim. Bu bir hocam. İkincisi, kendini zorlayarak iyi şeyler yapmak ve bunları adet haline getirmek. Böylece o adetler zamanla güzel huy haline gelirler. Çocuğumuz harcamayı sevmiyor mesela. Oğlum al şu oyunları bakayım, at şu camideki kumbaraya. Al şu oyunları, arkadaşlarına bir çay söyle evladım. Çocuğu alıştırmak gerekiyor hocam.
Evet.
Çocuk, bazı ben duyuyorum arkadaşlardan. Hocam diyor, geçen bir arkadaşım söyledi. Ben biraz kızdım açıkçası. Hocam oğlunu övüyor. Maaşını alır. 1 lirasını harcamaz. Güzel, hemen altına gümüşe çevirir. Biriktirir. Çok tutulmuş çocuğum var diyor. Dedim sakın ha dedim, bu kadar değildir. Siz dedim bak yarın yaşlanacaksınız. Belki maddi manevi bakıma ihtiyacınız olacak. Sen dedim oğluna şimdiden, oğlum akşam eve 2 kilo portakal al. Oğlum şu elektrik faturasını sen öde. Şimdi çocuk aile yanında yaşıyor. Bekar çocuk. henüz evlenmemiş. Maaşı var hocam. Bildiğin normal memur da olmuş. Sakın dedim bak, kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Çocuğunu dedim fedakarlık yapmaya alıştır. Annesine bir hediye alsın. Evin bir faturasını ödesin. Şimdi babalar zannediyorlar ki çocuk şimdi hiçbir şey almasın, biriktirmesin. Ama yarın evlenecek. Belki ailede olunca daha da zor bu işler. Belki anne babası hasta olacak. Pintilik yapıp onlara bir çiçek almayacak. Ne bileyim, bir hastaneye ziyarete gitmeyecek. Belki baba yarın mağdur olacak. Diyelim ki özel bakıma muhtaç olacak. 3-5 lira fazla para verip de ailenin bütçesini hani rahatlatmak gibi bir düşüncesi olmayacak.
Nitekim bunların örnekleri hocam çok fazla şu anda yani. Nasıl hocam çocuk maaşını aldığı gibi savup savuruyorsa, herkese dağıtıyorsa.
O da yanlış.
O da yanlış.
O da dur demek lazım.
Hiç vermemesi de bir yanlış yani. İşte denge ve ölçü dediğimiz şeyi kaybedince hocam, aşırılıklar insanı şey diyor yani.
Hocam ileride işlerde ölçü olmak diye bir başlık da var. Oraya da geleceğiz inşallah. Ya hocam biz Türk milleti aşırılığı çok seviyoruz.
Evet.
Harcayan hepsini harcıyor. Nasıl diyor annem babamın evi var diyor. Ama var mı? Yarın evleneceksin mesela. Bir kısmı da nasıl annem babam diyor her şeyi hazır almış. İyisin ben hiç harcamayayım diyor. Böyle etrafında bazı gençler var bildiğim. Her zaman diyorum annesine babasına sakın diyorum çocuğunuzun böyle davranmasına izin vermeyin. Yani o evde bir çorba kaynıyorsa o da bir tuz katsın yani çorbaya biraz.
Evet.
Yoksa böyle alışırsa hep biriktire biriktir. Karınca ruhlu hocam diyor buna. Karıncanın huyu hep biriktirmek. Sonra harcamıyor insanlar.
Evet. Sonra anne baba hocam büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başlıyor. Diyor ki mesela annelerin en çok kullandığı sözlerden birisi senin için saçımı süpürge yaptım.
Evet.
Ama zaten saçını süpürge yaptığın için onun için başını yerden kaldırmadığın için senin kıymetini bilmiyor.
Sen çok mütevazı oldun ama çocuğun farkına varmadan kibri alıştırdın.
Bir de evet bir de şey hocam mesela özellikle tek çocuklu ailelerde bu daha yaygın. Çocuk tırnak içinde sevgi tatmini nesnesine dönüştürüyor anne baba. Tırnak içinde çocuğun bizatihi kendini sevmekten çok kendi sevme arzusunu tatmin ediyor.
Çocuğu alet gibi görüyor.
Şimdi mesela aradaki fark ne? Aradaki şu. Sen sevdiğine gerekirse ameliyat uygulayabileceksin. Cerrahi operasyon yapabileceksin. Ama evet. Sen hep ne yapıyorsun? Hep sevgi, hep merhamet. İyi ama bu ona zarar ki.
Gerçek seven hocam doğruyu söyler. Evet. Yanlışı da hatırlatır.
Gerektiğinde de şey eder. Yani yaptırım uygular, engeller, kısıtlama yapar gerektiğinde. Niye? Bunları yapmadığın zaman çocuğa kötülük yapıyorsun ki.
Hocam bir de şu var bak şimdi kendini zorlayarak o işi yapsın sonra diyor bu güzel huy haline gelir. Bir çocuğumuz mesela çok korkak onu cesaretlendirmek.
Evet.
Hocam bazen de bir tanesi benim öyle genelde bir tanesi çok cesur. Bıraksa herkes dövecek. Ona oğlum olmaz bak çok yanlış herkes dövmezsin. Kendini savunmak için ancak şu kadarcık yapman evet. Doğru olur. İlla fazlası olmaz. Bir tanesi de öyle ürkek ki gölgesinden korkuyor. Oğlum bu da korkak olma. Erkek adamsın. Biraz cesur ol. İcabını da sen de bir tane çak. Sana dövmeye geliyorlarsa kendini savun.
Evet.
Yani böylece zorla ya hocam zorla içimden gelmiyor. İçinden gelmeyebilir. İçinden gelmese bunu zorla yapmak gerekiyordu İmam Gazali. Ancak evet. Bu şekilde diyor bunları yapa yapa tekrar ede ede güzel huy haline gelir diyor.
Evet. Biraz o huyu edinebilmek için alışkanlık kazanabilmek için çaba harcaması lazım yani.
Hocam bunun yolunda ben diyorum çocuklarımıza o güzellikleri biz yaptıralım. Mesela dedim işte harcamayı sevmeyen çocuğa olman şu işte 50 lirayı şu fakire sen götür.
Evet.
Bu parayı bugün arkadaşlarına çay ısmarlayacaksın veya işte neyse tost ısmarlayacaksın kantinde. Geri getirme bu akşam bu parayı. İlla o şekilde istiyorum. Diyerek hocam o çocukları içine katarak biraz mesela bir yerde bir hafif çetrefilli bir iş var. Oğlum git şu hallet şu işi. Cesur ol. Korkma sana bir şey yapamazlar. Gibi yani zaman zaman cesaret vermek, zaman zaman korkutmak çocuğun durumuna göre artık. Eşimiz olur, aile fertlerimiz olur, yeğenlerimiz olur. Biz genelde hocam bütün iyilikleri herkes cesur olsun, herkes cömert olsun. Bu mümkün değil.
Evet. Sonuçta herkesin bir huyu vardır. Onun özellikleri mesela fiziki olarak çok güçlü olmayan bir çocuğa böyle aşırı derecede cesaret vermenin bir anlamı yok. Gider herkesten dayak yer yani.
Şimdi o tarafı var hocam.
Ona tabii. Daha çok da vermek lazım. Kavgadan uzak durma konusunda stratejiler vermek lazım yani.
Eyvallah. Diğeri de güçlü çocuğun da olabilir. Olur bak kimseye zulmetme.
Ona da kendine mukayyet olma yolunu
yani
öğretmek
kimseye
lazım.
Bugün bullying diye bir şey var hocam biliyorsunuz. Hani akran zorbalığı diyorlar. Psikoloji çok ciddi bir sıkıntı bu yani. Çocuk okula gidiyor şimdi. Çok güçlüyse arkadaşların harçlığını toplamaya başlıyor. Sularını içiyor zorla falan. Tostlarına el koyuyor. Zayıfsa akşam geliyor çocuk aç gelmiş. Ne oldu oğlum? Arkadaşıma verdim parayı falan gibi.
Gasp etmiş aldı.
Türkiye'de az biraz ama yurt dışı çok fazla. Çünkü ailede edep ahlak kalmadığı zaman çocuklar vahşi şekilde büyüyor.
Öyle.
Bu sefer gidip okulda arkadaşlarının 20 lirasını alıp onunla kendi tost almayı bir marife sayıyor çocuk.
Evet hocam büyük şehirlerde ailede çocuklarını okullarındaki durumları genellikle gözlemleyemiyor yani. Büyük şehirlerde bu tür olaylar daha çok oluyor. Anadolu'da çünkü çocuklar, aileler daha yakın okula. Okulda hemen çocukla ilgili bir durum olduğu zaman ailesi haberdar olabiliyor. Ezildiği zaman çocuk ya da bir yanlış yapıyorsa. Ama büyük şehirlerde öyle değil. Hakikaten dikkatli olmak lazım yani.
O zaman çocuklarımızın durumuna göre hem okul etrafını şey yapmamız gerekiyor. Koloşen etmemiz zaman zaman.
Mesela arkadaş, okuldaki arkadaş çevresinden zaman zaman evde misafir edip onları hem dostluklarını pekiştirmek hem tırnak içinde okulla ilgili istihbarat toplamak lazım yani. Arkadaşlarıyla var mı onlara? Çünkü bazıları şunu diyor. Sen diyor harçlığını vereceksin ve asla anne babana söylemeyeceksin.
Evet.
Ben bir zaman tanık oldum böyle bir olaya. Hasbelkader bir okulun önünden ben geçiyorum. Bir iki üç tane erkek çocuk, iki üç tane kız çocuktan hem paralarını almak üzere hem şey küfür ve tehditler hem de ailelerine söylememeler üzerine söylüyordu. Şey uzaktaydı. Okul güvenliği uzaktaydı. Güvenliğe söyledim. Müdahale etmesi için olaya yani. Şimdi bak ailesine bile söyleyemez bazıları yani.
O yüzden hocam tabii biz toplumda da şuurlu vatandaş olmamız, iyi bir kul olmamız, bunun da bir şeyi kötülüklere mücadele etmemiz de gerekiyor aslında.
Evet.
Yani parktaki gençler biraz böyle aşırı davranışları varsa tabii bir kavgaya şeye vermeden, mal vermeden de tatlı bir dille müdahale. Gençler bak bu kötü laflar size yakışmıyor. Gençler bak işte ne bileyim şeyi tepeliyorsunuz parktaki ağaçları. Yaptığınız yanlıştır. Bu ağaç hepimizin ağaçları demek lazım herhalde hocam.
Evet yani lisan-ı münasiple uyarmak önemli bir şey. Ha bir vukuata yol açacaksa oradan uzak durmak.
Bu da ayrı bir şey. Evet. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci bölümde üçüncü madde hocam. Bu çok güzel bir madde. Daha çok bizi ilgilendiriyor. Oradan devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi. Bütün hızıyla devam ediyor lütfen bizden. Ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Şimdi hocam iki şeyden bahsetmiştik. Güzel ahlakın iki sebebi, üç sebebi vardı. Birisi fıtrat, doğuş. İkincisi zorla tekrar ede ede alışkanlık haline getirmek, güzel işleri.
Evet.
Üçüncüsü hocam çok ilginç. Bu bizi daha çok ilgilendiriyor. Güzel huylu olan kimselere arkadaşlık etmektir. Böylece ondaki güzel huyları görerek heveslenir ve o da adet haline getirir. Hiç farkına bile varmadan arkadaşı sayesinde o da güzel huyların sahibi olur. Çok güzel hocam.
Yani. Evet. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor ya hocam.
Eyvallah.
Yani. Atasözü vurgusu var. Yani sosyal psikoloji hocam bu konuyla ilgili böyle çok literatür vardır hakikaten. Arkadaş grubunun, çalışma arkadaşlarının, okul arkadaşlarının, yurt arkadaşlarının şey üzerinde olağanüstü etkisi var. İnsan davranışı üzerinde yani. O bakımdan şey, zaman zaman çocuklarıyla ya da işte artık delikanlı olmuş, onlarla ilgili sorunları olan aileler fikir sorduğu zaman, ben bir terapist değilim, sadece kendi çocuklarımla ilgili deneyimlerimden hareketle sordukları oluyor yani. Ben şey diyorum. Yani arkadaş çevresini değiştirmeden onu değiştiremezsiniz yani.
Hocam ayet-i kerime çok ilginç Kur'an-ı Kerim'de. Ve künü sadıkîn demiyor Allah-u Teala. Doğru düzgün insan olun demiyor da doğru dürüst insanlarla beraber olun.
Beraber diyor. Evet.
Yani çünkü düzgün ve namuslu bir insan olmak kolay bir iş değil. Bir anda yani hiç yalan evet. söylemeden böyle cesur bir insan olmak falan filan yapılacak iş değil. Ama Allah diyor onlarla beraber olursanız o kolay hocam.
Evet.
Yani sizin hocam çok cömert bir arkadaşınız olabilir. Onunla dura dura cömertliği, kahramanlığı öğrenebilirsiniz. Bu son derece mümkün. Hocam ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi çocuğun mesela biliyorum 10 tane arkadaşı var. Bir kısmının ahlakı çok güzel. Doğuştan çocuk temiz fıtratlı. Onunla dostluğunu pekiştirmeye çalışıyorum. Oğlum diyorum seni falancaya götüreyim mi? Çağrı evimizde kalabilir diyorum. Sen orada kalabilirsin diyorum. Gelin siz diyorum bir maça götür. Yani şey futbol oynayın o manada böyle.
Evet.
Diğer maça hocam karşıyım. Hiç gitmem götürmem de kimseyi.
Ama kendi aranızda oynamak.
Gelin sizi parka götüreyim orada masa tenisi oynayalım ne bileyim. Gelin sizi beraberce hadi cumaya götüreyim oradan sonra bir kek yeriz pasta yeriz neyse. Hocam bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani her zaman mahallemizi değiştirme imkanımız da yok esasında.
Evet ama bu da çok güzel bir formül hocam hakikaten. Biz genellikle şey böyle büyük şehirlerde anne babalarda bir huy var işte çocuğumuzun arkadaşı biziz. Yok.
Olmaz.
Yani biz çünkü şey akran değiliz yani. Yaştaş değiliz yani. Ama sizin yaptığınız gibi diyelim ki onları yaşıtlarıyla birlikte gezmeye, eğlenmeye, oynamaya, çalışmaya, namaza, niyaza, sohbete, muhabbete götürdüğünüz zaman o zaman işte
Hocam İbn Acibe buyuruyor ki icabında köyünüzü, kasabanızı, hatta ülkenizi değiştirmeniz gerekir diyor, tehlike varsa. Şimdi hocam biraz önce bir kardeşimizle görüşmüştük. Kanadalı kendisi. Hocam diyor Kanada'da artık yaşamak caiz olmayacak hale geldi. Çünkü LGBT eğitimi falan üniversitelerde, okullara düştü, ilkokullara. Yani çocuğunuzu elinizden alıyorlar sizin. Tamamen ayarlarını bozuyorlar. Tamam diyor biz yetişkiniz diyor. Orada diyor hani bunları tolere ederiz yani biz etkilemeyiz ama diyor. Şimdi ben de şunu tavsiye ediyorum. Eğer ülkede gerçekten terör olabilir hocam mesela. Her gün insanlar ölüyor. Oradan uzaklaşacaksın. Çoluğun çocuğunu alacaksın. Yükleyeceksin. Evet. Arabaya kaçacaksın. Hocam terör yok ama ahlaki terör var. Evet. Hani hocanın hikayesi var ya meşhur, köpekleri bağlamış. Ne özür dilerim, taşları bağlamışlar.
Köpekleri salmışlar.
Şimdi hocam Avrupa'da falan LGBT aleyhine konuşamıyorsunuz. Konuşursanız nefret suçuna giriyor. Evet. İşinizi kaybediyorsunuz. Şimdi artık yani burada apaçık belli ki çocuklarınızı korumanız çok zor veya mümkün değil. Kardeşim al gel çoluk çocuğunu Türkiye'ye yerleş. Şimdi Türkiye'miz Allah'a şükür şu anda iyi bu manada ama veya köyünüzde çok kötü arkadaşları var çocuklarınızın. İçki var, kumar var, eğlence var. Hiç hayatlar hayat değil. Al çoluğunu çocuğunu ilçeye taşın.
Yani hayat biraz risk üstlenmeyi gerektiriyor. Öyle insan alışıldık düzenine gittiği zaman bazen sonucu kötü oluyor. Babamla mesela bizim köyde hocam gurbetçilik çok yaygındı. Ama çoluk çocuğunu okutmak için taşınan çok azdı. Bunlardan babam ilkiydi.
Maşallah.
Mesela bizim evde üniversitede ilk üniversite okuyan ben olmuştum mesela.
Baban hocam hayatta mıydı?
Hayatta. Allah uzun ömür versin.
Evet.
Bir de şey olmuştu tabii. Ben çocukluğumda köyde Deli Ali olarak biliniyordum. Ve bu ilkokulu bitiremez diyordular.
Orada kalsaydı belki hocam Deli Ali kalırdınız. Şundan dolayı bazen toplumsal psikolojisi oraya itiyor.
Tabii yöneltiyor. Şimdi sonra ortaokulu okuyunca sonra lise şey demeye başladılar. Ya Deli Ali bile okuyor. Bizimki hayli hayli okur. Tamam mı? Ama mesela ben de ablamı örnek almıştım kendime. Ablam okul birincisiydi. Ben okulun en yaramaz öğrencisiydim. O zaman Çayeli 9 Mart İlkokulu'nda okuyorum. Okuyoruz. Şey diyorlar. Yani iki tane bayzan var. Bizim soyadımızdan da pek yok. Yani bizim köyün dışında kimse yok. Bayzan. İki tane bayzan var. Trabzon. Bir de hemen aksanımız da belli oluyor. Biri okulun birincisi, öbürü okulun belki sonuncusu yani. Sonra yani bana sürekli ya ablam böyle sen niye böyle, ablam böyle sen niye böyle dediler mesela. Bu bende etkili oldu yani.
İşte güzel huylu kimseyle arkadaşlık etmişsiniz hocam. Yani daha doğrusu kardeşlik etmişsiniz. Bunu hocam şöyle yapmak lazım. Mesela bulunduğumuz bölge, İstanbul'un bir bölgesinde oturuyoruz. Yani işte çok ne bileyim uyuşturucu kullanan insanlar çok olabilir o bölgede. Başka kötülükler olabilir. Hemencecik evimizi daha güzel bir mahalleye taşımak,
evet hocam,
durumundayız.
Ben mesela kendi adıma Şin evlerde oturuyordum. Çocuklar baktım artık okula gidip gelmeleri şunlar bunlar. Artık çevresel koşullar o zaman uygun değil. O zaman Yenibosna çok olaylı bir yerdi ve biz Yenibosna'ya komşuyduk şeyde. Şin evlerde. Taşındık mesela Başakşehir'e. Başakşehir şeydi yani, daha çok orada ikamet edenlerin kaldığı bir yerde. Öyle iti kopuğun geldiği bir yer değildi yani. Uzak bir yer. Ve benim için zordu gidip gelmek. Ama önemli olan...
Değil ama, değil mi hocam?
Tabii ama çoluk çocuğun. Üstelik çocuklar özel okuldaydı hocam. Ben aldım şeye verdim. Devlet okuluna
hatta
verdim.
Hatta hocam ayette geçiyor. Erdullah vasiye diyor Allah-u Teala. Allah'ın yeryüzü geniştir. Böyle hicret etmeyenlere itap da var.
Evet.
Kötü bir yerde kala kaldın. Niye kardeşim? Biz hocam Türk biraz hareket etmeyi sevmiyoruz sanki.
Evet.
Yani maddi şeyler için hareket ediyoruz da.
Evet evet.
Manevi konularda fazla...
ya yani, da sosyal konularda.
Yani, ciddiye almıyoruz.
Evet, Orta Asya'dan buraya kadar göç etmişiz hocam. Burada iki adımlık bir göçü fazla görüyoruz. Yani hakikaten çocukların geleceğini kuracağın bir şeyde oturmak oldukça önemli. Çocukların okul koşulları. Ben hep söylüyorum yani iyi devlet okulu. Mesela iyi devlet okulunda avantaj ne hocam? İyi devlet okullarını belirleyen aslında oradaki çevre oluyor. Mesela toplu konut bölgelerindeki insanların çoğunluğu hocam eğitimle orta düzeye yükselmiş insanlar. Bunlar eğitime son derece önem veriyor. Oradaki okulların mesela devlet okullarının kalitesi hocam özel okullardan çok daha iyi oluyor.
Kesinlikle.
Çünkü özel okula gelen öğrenciyi belirleyen daha çok gelir düzeyi oluyor. İyi öğrenci de var, zayıf öğrenci de var. Ama şeyin ortalaması çok daha yüksek oluyor. toplu konut bölgelerindeki okulların, devlet okullarının.
Hocam o zaman şu konuda karar aldık ki çevremizi kötüyse değiştirelim. Kötü çevre bir kader değildir. Yani değiştirilmesi mümkünse oradan göç etmek, daha iyi bir bölgeye gitmek gerekiyor. Şöyle diyor hocam, kalp ile vücudun diğer organları arasında bir ilişki vardır. Çünkü beden ile yapılan iyi bir işten dolayı kalbe nur ulaşır. O nur saadet, mutluluk tohumudur. Ya hocam bir şey, kalbimizden önce azalarımızla bir iş yapıyoruz.
Evet.
Yaptıkça onun nuru kalbe yansıyor. Ve kalpte bir artık ahlaki karakter haline geliyor. Mesela yine diyor, yine bedenle yapılan kötü bir işten dolayı da kalpte bir zulmet iner. O zulmet de mutsuzluğun tohumudur. Yazma sanatı kalbin bir sıfatıdır. Fakat bunu yapan parmaklardır. Şunu demek istiyor hocam. Hareketlerimiz dışarıda çok önemli değil. Esas kalbimiz önemlidir ama dış azalarımızın yaptığı işler de zamanla kalbimizde bir iyi veya kötü alışkanlığın ortaya çıkmasına sebep olur diyor.
Ve şeyine de yansıyor. Bakın oradaki mutluluk vurgusu da dikkat çekici hocam.
Evet,
yani.
Mutluluğu var da bahsediyor. Yani iyi iş yaparsan mutlu olursun, kötü iş yaparsan mutsuz olursun. Hocam bu İslam'a göre, onu da söyleyeyim yalnız. Yani bazı dinlerde o dinlerin iyi iş algısı yanlış olduğu için, mesela ruhban olmak herkesi mutlu eder mi hocam? Yapayalnız daha başında. Herhalde evet. Çoğu insanı mutlu etmez değil mi? O yüzden tabii İslamiyet'in bu fıtri tarafı da çok önemli. Bunun gibi dıştaki güzel bir işten dolayı kalp de güzel bir huy elde eder. Bu güzel huy kalbe tamamen yerleşince artık kalbin sıfatı olur. Yani çocuk hocam eliyle sizden aldı 10 lirayı, cami kumbarasına atar, bir fakire verir. Çocuk zevk almaz. Keşke şu parayı ben harcasaydım. Şu evet. 50 liraya babam camiye veriyor ama ne gerek var? Hani çocuk kafasıyla. Bununla kendime güzel bir oyuncak alabilirdim der çocuk. Ama bunu yapa yapa zamanla, ya babam da akıllı adammış yani, ortaya yaşa gelince ya babam da iyi insanmış, bak beni böyle iyiliğe alıştırdı, yardım etmek ne güzelmiş der değil mi hocam yani?
Evet. Burada şey de ilginç hocam. Mesela mesela riyakarlık hocam. İkiyüzlülük. Bazı insanlar da bu ikiyüzlülük çok yüzlülük oluyor ve o kadar çoğalıyor ki her tarafta rol yapıyor. Ve bambaşka insan oluyor. Sosyolojide buna bin bir surat deniyor yani. Diyelim ki bir tarafta şiddet yönelimli insan, öbür tarafta son derece şefkatli ve merhametli bir insan. Bir tarafta ezik, bir tarafta ise büyüklenmeci bir karakter olabiliyor. Yani bu psikolojideki şeye götürür insanı yani. Çoğul kişilik bozukluğu var.
O zaman kutlamızda görürsek bu dengeli olmak lazım.
Yani şey, bir kalbi hastalık diyoruz ama kalbi hastalık insan psikolojisini de bozabiliyor. Ya da psikolojik bir hastalık insanın kalbi hastalığa da yol açabiliyor. Bunlar şey halinde, etkileşim halinde. Nasıl beden ve psikoloji, hastalık insanın psikolojisini bozuyor ya da psikolojisi bozulduğu zaman iştahı kaçıyor ya da tersi.
Hocam Gazali bunu söylüyor yani. Evet. Bedenle yaptığımız işler kalbimiz etkiler, kalple düşüneceğimiz de beden etkiler. Mesela bazı yerlerde hocam çok kötü bazı uygulamalar var. Erkek çocuklarına işte, olmayak bir sigara bakayım. Püfle bir amcanın yüzüne falan.
Evet.
Hatta küfret. Ya çocuğu resmen tam bu çocuk o küfre beklenen o anda zevk almaz. Belki sevmez. Sigaradan da öksürür, tiksirir ama 3-5 kere yapınca tiryakisi olabilir çocuk. O yüzden hani bunlar böyle erkekliktir, böyle kahramanlıktır falan gibi hocam bazı kötü şeyler maalesef. Bazı yerlerde mesela hocam silah sıktırır çocuklar değil mi? Küçük yaşta.
Evet.
At oğlum şu tüfek at bakayım. Şu kuşu bir öldür falan. Bunlar hocam çok gaddarlığa itiyor çocuklar sanki.
Evet. Bir de yeni kuşak tabii teknolojiyle hocam, dijital dünyayla çok içli dışlı olduğu için Alexithymia denilen bir hastalık var yani. Çağımızda en çok yaygınlaşan hastalıklardan bir tanesi. Yani bunlar hocam şefkat, merhamet gibi hislerini kaybediyor. Sevmek gibi hislerini kaybediyor.
Halbuki bugün dersin başında, geçen hafta mıydı hocam, hani din sevmektir falan demiştik.
Evet, aynen öyle.
Yani insanı sevmeyince, çiçeği sevmeyince bu sefer artık Allah'ı da sevmez, hiç kimseyi sevmez hale
evet.
geliyor.
Evet. Hani hocam bazı haberler çıkıyor. Diyelim ki hayvanlara şey,
şiddet.
Aşırı şey uyguluyor yani. Şiddet uyguluyor.
Hocam hayvanlara aşırı sevgi de yanlış görüyorum. Aşırı şiddet de, yani aşırı şiddeti savunamayız da. Hocam bu ara bir de öyle bir hastalık toplumumuzda, hayvanı insanın çok daha fazla önüne çıkaran bir hayvan sevgisi. Her gün köpekler insan parçalıyor. Yani ısırıyor genç çocukları, yüzünü, elini, kolunu koparıyor falan. Ya bunları kardeşim toplayalım demek bile suç oldu neredeyse. Evet. Bu şey mafyası var hocam, bu köpek gıdası satan, köpek mama satan karteller mi bu işi destekliyor?
Hocam onlar var, bir de tabii şey, insanların sonuçta sevmeye ihtiyacı var. Şimdi bakıyorsunuz mesela bu konularda aşırıya gidenlerin çoğunluğun hocam kendi çocuğu yok. Yani sevgi arzusunu yönlendireceği bir çocuğu olmamış. Onları çocuğu yerine koymaya başlıyor yani.
Hocam geçen çok ilginç bir haber vardı gazetelerde. Bir hanımefendi bir köpeği öpmeye kalkıyor. Köpek de kadının yüzünü ısırmış. Bayağı yüzünü parçalamış yani. Hala kadın diyor ki yani ben de kabahat falan diyor. O da ayrı bir şeylik de köpeği hala suç bulmuyor. Ama köpeği öpmek de herhalde hocam çok normal bir hareket mi ya? Bu vahşi bir köpek dediğin şey her şeyi yapabilir.
Köpeklerin hepsi bir değil. Yani son derece agresif ve saldırgan köpekler de var. Son derece uysal ve egemen köpekler de var.
Ha, şunu diyeceğim hocam, köpek normal bir hareket değil, onu demek istiyorum. Yani,
tabii yani
köpeği sen başına falan elinle vurursun falan belki seversin de. Evet. Hani gıdısını gıdıklarsın, sırtını kaşırsın. Hayvanların böyle hani kaşınmayı severler ya.
Çünkü sen onu öpmeye yaklaştığın zaman
hayvan bilmez ki.
Tırnak içinde dişlerini göstermiş olarak da algılayabilir. Bir saldırganlık olarak görebilir köpek bunu.
Evet.
Ve bir yanlış tepki verebilir. Bunlar ne oluyor? Bu tür yanlışlar o köpekleri de benzer şeye yol açıyor. Bu tür davranışların gelişmesine yol açıyor yani.
Hocam sanki bu hayvan sevgisi biraz çığırından çıkmaya başladı ülkemizde.
İşte hocam sevgi arzunuzu yönlendireceğiniz sahici şeyler
aileniz,
olmayınca,
çocuğunuz olmayınca.
Ölçülü sevmek. Mesela çocuğu, insanın kendi çocuğunu bile aşırı sevmesi çocuğa zarar veriyor yani.
Ama sen işte kediyi, köpeği hocam tamam fırını evet. Hayvanların bozuyoruz.
Ya bu ya da işte mesela arabanı aşırı derecede seviyorsun. Bahsettiğiniz ya bir çizik yemiş arabası mesela.
Kalpten ölüyorsun akşamına.
Feryadı figan ediyor. Kendi kalbini kırıyor. Ya o arabadaki çizik ya senin kalbindeki kırıklık fiziki
değer
olarak
mi?
Da kırılıyor. Değer mi? Değmez. Yani aşırılık bu tür aşırılıktan hepsi sonuç itibariyle patolojiye, hastalığa komşu şeyler. Yani ya hastalıktır ya da hastalığa dönüşme durumundadır
hocam,
yani.
Çocuğunu fazla sevme, arabanı fazla sevme deyince kimse kızmıyor ama inanın şu köpeklere aşırı ilgi gösterme deyince bazı insanlar çıldırıyor. Ne demek köpekler sevilmez mi falan, sanki köpekler veya kediler veya kuşlar neyse artık.
Ya şimdi bir yanlış tabu. Başka bir yanlış da düzeltmek gibi bir alışkanlığımız var yani. Yanlış nedir? Köpeklere diyelim ki zulmedilmesi, şiddet uygulanması. Sadece köpekler değil yani bütün canlılar için.
Hocam bak Beyazıt Bistami'nin meşhur hikayesi var. İki karınca bir yolculuk esnasında çıkınına girmiş. Bir yerde yemek yemiş. Mola vermiş. 5-6 saat devesini sürmüş. İkinci mola verdi de eyvah demiş, iki tane karınca benim çıkınıma girmiş. Bunlar şimdi burada üf yapsam püf yapsam bunlar ölür. Evet. Hocam biliyorsun karıncalar koloni halinde yaşıyor değil mi? Koloni bittiği zaman karıncanın hayatı bitiyor. Benim bildiğim evet. Öyle. Devesini geri çevirmiş çöl şartlarında sıcakta. Hmm. İki tane karıncacık için yol tepmiş ve geri gelmiş onları o ağacın altına bırakmış yuvasının yanında. Hocam biz böyle bir kültürden geliyoruz, o ayrı konu. Biz camilerimizde bile güvercinlere, kuşlara saray yapmışız. Böyle bir milletiz. Bu ayrı yani, biz hayvanları asla şey değiliz ama artık köpekler öpecek kadar, köpekler yatağımıza sokacak kadar da yani aşırısı normal değil.
Evet, sonuç itibariyle onlara da bir zulüm oluyor. Diyelim ki hocam köpek gökyüzünün altında yaşamaya programlanmış bir canlı.
Veya kediler. Çatıda gezecek.
Evet. Şimdi sen köpeği sürekli bir ev hayvanı olarak beslediğinde ona sen iyilik etmiş olmuyorsun ki. Ya da yediğinden yediriyorsun. Mesela tatlı da yediriyorsun. Karaciğer problemi var. Bakıyorsun normalde 10 kilo olması gereken bir köpek hocam. Bakıyorsun 15 kilo olmuş, 20 kilo olmuş. Geçenlerde bir arkadaşın köpeğini götürüyor. Diyor ki bunun ortalama ömrü 15 yıl ama siz bunun 5 yılını zaten yemişsiniz. Niye?
Yanlış besleyerek.
Yani yediğinden yediyor. Köpek istiyor. İsteyebilir. Ona zararlı olduğunu bileceksin. Sevmek demek, bizde öyle bir şey var. Sevmek demek sanki sevdiğin her dediğini yapmak. Ya çocuğun her dediğini yaptığın zaman, bir bebeğin ve bir çocuğun her dediğini yaptığın zaman sen ona zulmetmiş oluyorsun yani.
Hocam meşhur laf var, kedi her gün kaymak yemez. O hayvanlar normal habitatlarında o her istediğini her zaman yiyemiyor.
Evet.
Ama senin evinde bol, bolluk bir evde yaşıyorsun. Köpeğe belki pasta, çikolata bile veriyorsunuz. Hayvancağız da tabii seviyor, istiyor bunları.
Evet.
O yüzden gerçekten hocam yani bu insanların ruh sağlığı o kadar önemli ki, ruh sağlığımız bozulduğu zaman bütün varlıkla ilişkilerimiz de tepe taklak bozuluyor. Yani çocuğu istemeyen bir kadın köpeği baş tacı yapabiliyor. Veya çocuğunu, bugün haberlerde okudum, çok üzülmüş, doğru değildir. 40'ında çocuk sahibi olmuş, çocuğunu zehirlemiş bir baba.
Ne yapmış hocam?
Bir gazetede yazıyordu hocam bugün. Yani 40'tan sonra başımıza bela aldık diye. 40'ından sonra çocuğu olmuş. Tabii çocuk gece ağlar falan. Çocuğunu zehirlemeye kalkmış. Eğer doğruysa çok üzüntü verici bir şey.
Evet.
Şimdi yani böyle bir keyfilik var. Bir yandan çocuğunu zehirliyor. Çok ağlıyor çocuk diye. Başka yandan da köpekleri baş tacı ediyor. Böyle bir hocam çıkmazda yaşıyoruz maalesef.
Evet, yani bütün bunlar aşırılıklar, sonuçta insanın hem kendisine hem de çevresine zarar yani. Dengeyi ve ölçüyü kaçıran davranışlar.
Hocam tam da konuya geldik ama inşallah bunu haftaya devam edelim. İşlerde ölçülü olmak, dengeli olmak diye.
Evet.
İmam Gazali'nin hocam altın bir kuralı var. Biraz merak etsin dinleyicilerimiz, haftaya inşallah bu kuramı işleyelim.
İnşallah.
Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.